Item 15, Kum Fırtınası, James Rollins, sayfa 185. 7. Bölüm, Eskişehir. 2 Aralık, 17.34. Seb, Uluslararası Havaalanı. Painter ekipmanlarının bulunduğu arabanın arkasından yürüyordu. Asfaltın ısısı havadaki oksijeni yakıyor, geride yalnızca ciğerleri kavuran bir nem bırakıyor gibiydi. Painter eliyle yüzünü yellemeye çalıştı. Bunu serinlemek için yapmıyordu. Buralarda bu zaten mümkün değildi. Yalnızca havayı nefesini toparlamasına yetecek kadar karıştırmaya çalışıyordu. En azından yeniden hareket etmeye başlamışlardı. 4 saat gecikmişlerdi. Cara Kensington'ın iş arkadaşlarından birinin kaçırılmak istenmesi yüzünden arttırılmış güvenlik önlemleri gereği jete hapsolmuşlardı. Görünüşe göre mesele inmelerine izin verilecek kadar çözülmüştü. Coral gözleriyle her yönü tarayarak yanına geldi. Geç öğleden sonra sıcağının ortağı üzerindeki görünür tek etkisi pürüzsüz alnındaki minicik ter damlacıklarıydı. Beyazımsı sarı saçlarını Safiye'nin verdiği lihaf denen bej rengi örtüyle kapamıştı. Painter gözlerini kısarak ileri bakıyordu. Alçalan güneş pistte titreşen seraplar oluşturup grubun yürüdüğü kasvetli bina dahil olmak üzere her yüzeyden yansıyordu. Sultanın gönderdiği küçük heyet grubun iki yanında yürürken mavi üniformalar giymiş olan umman gümrük görevlileri onlara eşlik ediyordu. Sultanın gönderdiği heyet geleneksel umman giysileri konusunda çok gösterişliydi. Diş daşa denen uzun kollu beyaz yakasız elbiseler giymiş, üzerine altın ve gümüş işlemeli siyah pelerinler geçirmişlerdi. Ayrıca çeşitli desenlerde ve renkte pamuklu türbanlar, gümüşle süslenmiş deri kemerler takmışlardı. Her birinin kemerinde geleneksel hançerleri olan hançer bulunurdu. Şu anda umman bıçakçılığının Rolex'i olan saf gümüş veya altından yapılma, rütbe göstergesi olan saidi hançerleri taşıyorlardı. Safiye ve üniversite öğrencisi onun peşinden yürürken Kara bu adamlarla hararetli bir tartışma içine girmişti. Görünüşe göre seferin önce adamları Doktor Omaha Dan ve kardeşi polis tarafından tutuluyordu. Engellenen kaçırma girişimiyle ilgili ayrıntılar hala yarım yamalaktı.
Peki Danny iyi mi diye sordu Safiye Arapça.
İyi iyi leydim dedi adamlardan biri. Burnu kanamış o kadar. Onunla ilgilenildi hiç merak etmeyin.
Kara adamların başına döndü. Peki ne zaman yola çıkabiliriz?
Majesteleri Sultan Kabus sallallaha gidişinizi şahsen ayarladı. Başka hata olmayacak. Sizin de eşlik edeceğinizi daha önce öğrenmiş olsaydık.
Kara eliyle onu susturdu. Kif kif dedi Arapça. Bu önemli değil. Daha fazla gecikmediğimiz sürece sorun yok. Adam başıyla yarım selam verdi. Adamın onun sert tavrına gücenmemesi Lady Kensington'ın ummandaki nüfuzu hakkında çok şey söylüyordu.
İyi ki dikkat çekmedik diye düşündü Painter.
Dikkatini Kara'nın arkadaşına çevirdi. Safiye'nin gözlerinin kenarında endişe kırışıkları belirmişti. Uçuşun sonundaki anlık huzuru, oradaki sıkıntıyı öğrendiği an kaybolmuştu. Bavulunu iki eliyle tutmuş bagaj arabasına koymayı reddediyordu. Yine de zümrüt rengi gözlerinde kararlı bir parıltı vardı. Ya da belki de bu parıltı yalnızca gözlerindeki altın rengi beneklerin bir yansımasıydı. Painter onun müzenin çatısında asılı halini hatırladı. Onda derinlere gizli olsa da büyük bir güç olduğunu hissediyordu. Bu ülke bile bunu kabul ediyor gibiydi. Umman'daki her şeyin üstünde insafsızca parlayan güneş, teninde onu karşılıyormuş gibi ışıldıyor, yüz hatlarını bronza dönüştürüyordu. Daha önce bastırılmış olan güzelliği, mükemmel bir ortamda güçlenen bir mücevher gibi daha fazla ışıldıyordu. Grup sonunda özel terminal binasına varmıştı. Kapılar havalandırmanın sağladığı serin vahaya açıldı. Burası VIP salonuydu. Ama vahadaki kalışları kısa sürdü. Sultanın maiyetinin yetkisi üzerine gümrük işlemleri aceleyle tamamlandı. Pasaportlara bir göz atıldı, vizeler damgalandı. Sonra 5 kişi 2 siyah limuzinle ayrıldı. Safiye üniversite öğrencisi ve Kara birine, Coral ve Painter diğerine bindi.
''Arkadaşlığımız istenmiyor gibi'' diye yorumda bulundu Painter, ortağıyla birlikte uzun limuzine binerken.
Painter koltuğuna yerleşti, Coral yanına bindi. Öndeki limuzin şoförünün yanında tüfek taşıyan iri yarı bir İrlandalı oturuyordu. Omuz kılıfında da dikkat çeken bir silah vardı. Painter aynı zamanda bir çift koruma aracı da gördü. Biri Kara'nın limuzininin önünde, diğeri gerideydi. Belli ki kaçırma olayından sonra güvenlik ihmal edilmiyordu. Painter cebinden cep telefonunu çıkardı. Dot bilgisayar ağına erişebilen ve 16 megapiksellik dijital kamerası bulunan cep telefonunda karıştırıcı bir uydu çipi de bulunuyordu. Yanında bu alet olmadan dışarı çıkmazdı. Küçük kulaklığı çıkarıp yerine taktı. Dudaklarına doğru küçük bir mikrofon sarkıyordu. Uydu telefonu şifreli sinyali yayarak dünyayı dolaşıp tek bir kişiye ulaşırken Painter bekledi.
''Binbaşı Crow'' diye cevap verdi sonunda ses. Bu ses Sigma'nın başı Painter'ın üstü olan Dr. Sean McKnight'a aitti.
''Efendim, Maskat'a indik ve Kensington şirketine gidiyoruz. Öncü ekibe karşı girişilen saldırıdan haberiniz olup olmadığını öğrenmek için aradım.''
''İlk polis raporu elimizde. Sokaktan kaçırılmışlar. Sahte taksi. Fidye için rastgele kaçırmaya benziyor. Oralarda para kazanmanın sıradan bir biçimidir.''
Yine de Painter onun sesindeki şüpheyi sezebiliyordu. Önce müzedeki bela, şimdi de bu.
Sizce bu işin Londra ile bir ilgisi olabilir mi?
Bunu söylemek için çok erken.
Painter müze duvarında gözden kaybolan çevik figürü düşündü. Cassandra'nın Six Hour'ının ağırlığını hala elinde hissediyordu. Cassandra iki gün önce Connecticut'ta tutuklandıktan sonra gözaltından kaçmayı başarmıştı. Onu havaalanına götüren polis minibüsü pusuya düşürülmüş, iki adam ölmüş ve Cassandra Sanchez ortadan kaybolmuştu. Painter onu bir daha göreceğini hiç düşünmemişti. Bütün bunlarla onun ne ilgisi vardı ve nedeni neydi? McKnight konuşmaya devam etti.
''Amiral Rektör bilgi toplamak için NSA ile anlaştı. Birkaç saat içinde elimizde daha fazla bilgi olacak.''
''Çok iyi efendim.''
''Binbaşı, Doktor Novak yanında mı?''
Painter yanlarından geçen manzarayı seyreden Coral'a baktı. Gözlerindeki ifade anlaşılmazdı ama çevresini ezberlediğine emindi. Sırf gerekirse diye.
''Evet efendim, burada.''
O da söyle, Los Alamos'taki araştırmacılar müzede bulduğunuz meteorik demir parçasında bozulan uranyum parçacıkları bulmayı başardılar.
Painter, Coral'ın tarayıcısındaki ölçümle ilgili olarak ne kadar endişelendiğini hatırlıyordu.
Ayrıca Dr. Novak'ın uranyumun bozulmasından çıkan radyasyonun gerçekten bir tür nükleer zamanlayıcı olarak hareket etmiş olabileceği, antimaddenin dengesini yavaşça bozup elektroşoka karşı hassas hale getirdiği şeklindeki hipotezini de desteklediler.
Painter doğrulup konuşmaya devam etti.
Doktor Novak aynı zamanda eğer gerçekten mevcutsa antimaddenin esas kaynağında da aynı denge bozulmasının gerçekleşiyor olabileceğini de öne sürüyor.
Kesinlikle. Los Alamos'taki araştırmacılar da aynı endişeyi dile getirdiler. Bu yüzden görevinizde zaman kritik bir öneme sahip. İlave kaynaklar tahsis edildi. Eğer birincil kaynak varsa hızla bulunmalı, yoksa her şey kaybedilebilir.
Anlaşıldı efendim.
Painter patlayan müze galerisinin enkazını, çelik ızgaraya yapışan güvenlik görevlisinin erimiş kemiklerini hatırladı. Eğer bu antimaddenin birincil kaynağı mevcutsa, kayıp yalnızca bilimsel olmazdı.
Son konuya geliyorum binbaşı, operasyonunuzu ilgilendiren önemli bir bilgi aldık. Noah Ağa'dan Güney Irak'ta gelişip güneye doğru inen büyük bir fırtına bildiriliyor.
Dipnot Noah A. National Oceanic and Atmospheric Administration, Ulusal Okyanus ve Atmosfer Kurumu.
Gök gürültülü fırtına mı?
Kum fırtınası. Rüzgar saatte 60 mil hızla esiyor. Felaket bir şey. Şehirler birbiri ardına kapanıyor. Kum tepeleri yollara yayılıyor. NASA Umman'a doğru ilerlediğini doğruladı.
Painter gözlerini kırpıştırdı.
NASA doğruladı mı? Ne kadar büyük?
Uzaydan görülecek kadar büyük. Uydu fotoğraflarını gönderiyorum.
Painter telefonunun dijital ekranına baktı. Ekran en üstten itibaren çizgi çizgi dolmaya başladı.
Bu Orta Doğu'nun ve Arap Yarımadası'nın gerçek zamanlı hava haritasıydı. Ayrıntılar inanılmazdı. Sahil şeridi, üzerinde bulutların dolaştığı mavi deniz, minik şehirler, kıyılarının üzerinde geniş bulanık bir lekenin dolaştığı İran körfezi hariç. Bu bir kasırgaya benziyordu ama karadaydı. Kızılımsı kahverengi dalga körfezin üstüne bile yayılıyordu. Meteorolojik tahminler güneye indikçe fırtınanın ciddiyetinin artacağını söylüyor. Yeni görüntüler ekranı doldururken McKnight anlatmaya devam ediyordu. Kum fırtınası lekesi sahil şeklinin üstünde dolaşıp şehri siliyordu. Yüzyılın fırtınası olduğu söyleniyor. Arap Denizi'ndeki yüksek basınç sistemi boş bölgenin üstündeki alçak kanala çekilen kötü mason rüzgarlarını oluşturuyor. Kum fırtınası güney çöllerine bir yük treni gibi çarpacak. Sonra mason dalgalarıyla hızlanıp beslenecek. Böylece mega fırtına sistemi yaratacak.
Tanrım, bir süre sonra orada olacak.
Ne zaman?
Fırtına ertesi gün Umman sınırına varacak. Mevcut tahminler fırtına sisteminin 2 ya da 3 gün süreceği yönünde.
Keşif seferini geciktirecek.
Olabildiğince kısa bir süre için.
Painter direktörün sözlerinin ardındaki emri duyabiliyordu. Başını kaldırıp öteki limuzine baktı.
Gecikme?
Kara Kensington bundan hiç hoşlanmayacaktı.
19.48 Sakin ol dedi Safiye. Hepsi Kensington malikanesinin avlusuna toplanmıştı. Yüksek kireç taşı duvarlar 16. yüzyıldan kalmaydı. Kır ve deniz manzaralarını çerçeveleyen asmaların pastoral freskleri gibi. 3 yıl önce restorasyon çalışmaları freskleri çok görkemli hale getirmişti. Safiye biten çalışmaları ilk kez kendi gözleriyle görüyordu. British Museum'dan gelen sanatkarlar buradaki ayrıntıları denetlemiş, Safiye'de dijital kameralar ve internet yoluyla yönetmişti. Ama fotoğraflar renklerin zenginliğine haksızlık etmişti. Mavi renkler 16. yüzyılda olduğu gibi ezilmiş, yumuşakça kabuklarından kırmızı renk kızıl kök boyadan elde edilmişti. Safiye çocukken oyun oynadığı bahçenin geri kalanını inceledi. Yükseltilmiş gül yataklarının, biçimlendirilmiş çalıların ve ustalıkla düzenlenmiş bitkilerin arasına fırınlanmış kırmızı seramikler yerleştirilmişti. Maskat'ın ortasında bir İngiliz bahçesi, bir parça Britanya gibiydi. Ama bu bahçelerle tezat oluşturan her köşedeki 4 iri palmiye ağacı bahçenin büyük bölümünü gölgelendiriyordu. Tırmanan yaseminlerin kokusu ve eski şehrin daha derin kumlu kokusuyla harekete geçen hatıralar gerçeği örtmeye başlamıştı. Seramiklerin arasında hayaletler hareket ediyor, geçmişin gölgeleri oyun oynuyordu. Avlunun ortasında geleneksel sekizgen Umman fıskiyesi aydınlık bir şekilde çağlıyordu. Safiye ve Kara eskiden özellikle sıcak ve tozlu günlerde fıskiyenin havuzunda yüzüp oyun oynar, Kara'nın babası bundan hiç hoşlanmazdı. Safiye, yönetim kurulu toplantısından gelip onları fıskiyede bulan adamın bahçe duvarlarında yankılanan keyifli bağırışını hala duyabiliyordu.
''Siz ikiniz karaya çıkmış fok balıklarına benziyorsunuz.''
Ama bazen ayakkabılarını çıkarıp o da çocuklara katılırdı. Kara hiç bakmadan fıskiyenin yanından geçti. Sözlerindeki burukluk şu anı tekrar odak noktası haline getiriyordu. Önce Omaha'nın macerası, şimdi de kahrolası hava. Biz yola çıkana kadar Arabistan'ın yarısı geziyi öğrenecek ve bir an bile huzur bulamayacağız.
Safiye limuzinlerin boşaltılmasını ötekilere bırakıp onu takip etti. Painter Crowe gelir gelmez kötü hava raporunu vermişti, yüzü doğaldı.
Güzel havayı satın alamamanız çok kötü diye de eklemişti kayıtsızca.
Kara'yı kışkırtmaktan çok hoşlanıyor gibiydi. Yine de Kara'nın 2 Amerikalının bu geziye gelmesini önlemek için çıkardığı bütün o engelleri düşününce Safiye onu suçlayamıyordu.
Safiye oymalı ve seramik kaplı kireç taşından yapılma 3 katlı eski sarayın kemerli girişinde Kara'ya yetişti. Üst katlar sütunlarla desteklenen gölgeli balkonlarla süslenmişti. Balkonların bütün iç yüzü deniz mavisi seramiklerle kaplanmıştı. Kör edici parlaklıktan sonra bu renk insanın gözünü dinlendiriyordu. Kara eve dönerken hiç rahatlama hissetmiyordu. Yüzü ve çene kasları gergindi. Safiye koluna dokundu. Huysuzluğunun ne kadarının gerçek düş kırıklığından, ne kadarının kimyasallardan kaynaklandığını merak ediyordu.
Fırtına sorun değil diye güvence verdi arkadaşına. Önce Nabi İmran'ın mezarını incelemek için Sallallah'a gitmeyi planlıyorduk. Orası sahilde, kum fırtınalarından uzakta. Eminim orada en az bir hafta kalırız.
Kara derin bir nefes aldı.
Yine de Oma ile ilgili şu karışıklık var, fazla dikkat çekmemeyi umuyordum.
Kapıdaki bir karmaşa dikkatlerini dağıttı. İki kadın kapıya döndü. Tepe lambası sessizce yanan umman polis arabası limuzinlerin yanına park ediyordu. Kapılar açıldı, iki adam aşağıya indi.
İti an diye mırıldandı Kara.
Safiye birden nefes alamadığını hissetti. Hava ağırlaşmış gibiydi.
Omaha.
Zaman yavaşlamış, kulaklarında atıyor gibi hissettiği kalbine ayak uyduruyordu. Safiye hazırlanmak, rahatlamak, bu görüşme için kendini güçlendirmek için daha fazla zamanı olacağını düşünmüştü. Oradan kaçma isteği duyarken bir adım geri çekildi. Kara elini beline koyup onu destekledi.
İyi olacaksın diye fısıldadı.
Omaha kardeşini bekliyordu. Sonra ikisi birlikte limuzinlerin arasından geçti. Danny'nin yüzünde iki siyah göz dikkat çekiyordu. Burnu kırık çubuğuyla bandajlıydı. Omaha kardeşinin koluna girmişti. Mavi takım elbisesinin ceketini koluna sıkıştırmış, toprak ve kurumuş kanla lekelenmiş beyaz gömleğinin kollarını kıvırmıştı. Bakışları bir an için Painter Crowe'un üzerinde durdu. Onu baştan aşağı süzdü, dikkatle selam verdi. Sonra Safiye'nin tarafına döndü. Gözleri irileşti, ayakları ağırlaştı. Yüzü bir an için dondu. Sonra tereddütle gülümsemeye çalıştı. Gördüklerine inanamıyormuş gibi kum rengi birkaç saç tutamını gözlerinden çekti. Dudaklarıyla adını söyler gibi yaptı. İkinci girişiminde sesi çıktı.
Safiye, tanrım!
Boğazını temizleyip bir an için kardeşini bırakarak aceleyle ona doğru geldi. Safiye onu durduramadan Omaha ona uzanıp sıkıca sarıldı. Safiye çöl kadar tanıdık gelen tuz ve ter kokusunu aldı. Omaha onu biraz daha sıktı.
''Seni görmek çok güzel.'' diye fısıldadı kulağına.
Safiye'nin kolları ona karşılık vermekle tereddüt ediyordu. Safiye bir karar veremeden Omaha doğrulup geri çekildi. Yanakları biraz kızarmıştı. Safiye o anda konuşamadığını fark etti. Gözleri Omaha'nın omzunun üstündeki bir harekete doğru kaydı. Omaha'nın yanından geçen Danny yüzünü buruşturarak gülümsedi. Gaspa uğramış gibi görünüyordu. Safiye dikkatlerinin bu şekilde dağılmasına memnun olurken eli kendi burnuna gitti.
Kırık olmadığını sanıyordum.
Küçük bir kırık dedi Danny Nebraska aksanıyla. Çubuk yalnızca destek için.
Bakışları Omaha ve Safiye arasında gidip gelirken gülümsemesini bastırıyordu. Ne yapacağını bilememe hali uzarken Painter araya girip elini uzattı. Kendini tanıtıp iki kardeşle el sıkıştı. Bir an için gözleri Safiye'ye gitti. İyi olduğundan emin olmaya çalıştı. Safiye Painter'ın kendini toparlaması için ona zaman kazandırmaya çalıştığını anlamıştı.
Bu ortağım Dr. Coral Novak, Kolombiyalı fizikçi.
Danny doğruldu. Coral'ın fiziğini gizlice incelerken açıkça yutkundu. Hızla söze girdi.
Ben de oradan mezun oldum. Kolombiya'dan yani.
Coral konuşmak için izin istermiş gibi Painter'a baktı. Açık bir onaylama yoktu ama Coral yine de konuştu.
Dünya küçük.
Danny ağzını açtı ama bunun doğru olmayacağına karar verip tekrar kapadı. Kenara çekilen fizikçiyi takip etti. Clay Bishop onlara katıldı. Safiye genci tanıştırırken görgü kurallarının alışılmışlığında rahatlık buldu.
Bu öğrencim Clay Bishop.
Clay Omaha'nın elini iki eliyle tutup hızla salladı.
Efendim, Büyük İskender dönemindeki İran ticaret yollarıyla ilgili tezinizi okudum. İran-Afgan sınırı boyunca bazı keşiflerinizi tartışma fırsatı bulmayı umuyorum.
Omaha Safiye ve Kara'ya döndü.
Bu bana efendim mi dedi?
Kara tanıştırma faslını kesip herkesi sarayın kemerli girişine çağırdı.
Herkese birer oda ayrıldı. Yemekten önce temizlenip dinlenmek isteyebilirsiniz.
Sarayın içine girerken modaya uygun fendi ayakkabıları antika seramiklere çarpıyordu.
Ama fazla rahatlamayın. 4 saat içinde yola çıkıyoruz.
Başka bir uçak yolculuğu mu diye sordu Clay Bishop inlemesini gizleyerek. Omaha onun omzuna bir şaplak indirdi. Tam olarak değil. En azından bu öğleden sonra yaşanan tatsızlıktan iyi bir şey çıktı.
Kara'ya doğru başını salladı. İnsanın yüksek yerlerde dostlarının olması güzel bir şey. Özellikle güzel oyuncakları olan dostlarının. Kara ona kaşlarını çatarak baktı. Bütün ayarlamalar yapıldı mı?
Malzeme ve ekipman çoktan gönderildi.
Safiye'nin bakışları ikisinin arasında gidip geliyordu. Kara gelirlerken öfkeli bir şekilde Omaha'yı, İngiliz konsolosluğunu ve Sultan Kabus'un ekibini aramıştı. Sonuç her neyse Kara'yı Omaha kadar memnun etmemiş gibiydi.
''Ya fantomlar?'' diye sordu Kara.
''Bizimle burada buluşacaklarını biliyorlar.'' dedi Omaha başını sallayarak.
''Fantomlar mı?'' diye sordu Clay.
Kimse cevap veremeden önce evin konukları ayrılmış olan güney kanadına giden koridora vardılar. Kara briyantinli kır saçlı elleri arkasında bekleyen siyah beyaz üniformalı safkan İngiliz uşağı işaret etti.
''Henry, konuklarımıza odalarını gösterir misin lütfen?''
Adam sertçe başını salladı. ''Evet efendim.''
Safiye'ye dönen gözleri hafifçe parladı ama yüzü ifadesizliğini korudu.
Henry Safiye'nin çocukluğundan beri orada uşaktı. Bu taraftan lütfen. Grup onu takip etti. Kara arkalarından seslendi.
Yemek 30 dakika içinde üst kat terasında servis edilecek.
Bu davetten çok emir gibiydi.
Safiye diğerlerini takip etmek için yürüdü.
Ne yapıyorsun diye sordu Kara kolundan tutarak. Eski odan havalandırılıp senin için hazırlandı.
Onu ana eve doğru çevirdi. Safiye yürürlerken etrafına bakındı. Çok az şey değişmişti. Malikane pek çok açıdan evden çok müzeye benziyordu. Duvarlardaki yağlı boya tablolar 14. yüzyıla dayanan Kensington atalarını gösteriyordu. Odanın ortasında antika maun yemek masası duruyordu. Üzerinde asılı olan 6 sıralı bakkarat avize gibi o da Fransa'dan ithal edilmişti. Safiye 12. doğum gününü orada kutlamıştı. Mumları, müziği kutlamayı hatırlıyordu ve kahkahaları. Her zaman kahkahalar vardı. Uzun odada dolaşırken ayak sesleri koridorda yankılanıyordu. Kara onu özel aile kanadına götürdü. 15. ayrımın sonu. Sayfa 197.